kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Aybüke Aslantaş. Eserin adı Ay'a Yolculuk. Yazarı Jules Verne. Türkçe'ye çeviren Bertan Onaran. Türü çocuk romanı, fantastik roman. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 5. baskı. Ocak 2011. ISBN No'su 978 9944 88 577 5. Bu kitap 196 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 11 Temmuz 2017. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Durmak bilmeyen bir tempoyla ve akıl almaz bir hayal gücüyle yazılmış Ay'a Yolculuk, bilim kurgunun temel eserlerinden biridir. Macera, 1865'te Amerikan İç Savaşı'ndan yeni çıkmış bir grup topçunun kulüplerinde yapacak iş bulamayıp başkanları Bay Barbicane'in önderliğinde Ay'a kadar gidebilecek bir mermi yapmaya karar vermesiyle başlar. Haber kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılır. Merminin içinde Ay'a gitmek isteyen bir gönüllü de işe karışınca proje bir anda çok büyük bir olaya dönüşür. Astronotların Ay'a ulaşmasından yaklaşık 100 yıl önce kaleme alınmış bu çarpıcı roman, Jules Verne'in bilimsel ve edebi dehasının en güzel örneklerinden biridir. Tabii ki günümüzde romanda anlatılan bilimsel gerçeklerin bazıları farklı ama maceranın tadı aynı. 1. Gun Club, Silah Kulübü. Birleşik Devletler İç Savaşı sırasında Maryland eyaletinin göbeğindeki Baltimore kentinde son derece etkili yeni bir kulüp kuruldu. Gemi sahiplerinden, tüccarlardan ve makinistlerden oluşan bu halktaki askerlik içgüdüsünün ne büyük bir hızla geliştiğini hepimiz biliriz. En sıradan tüccarlar tezgahlarının üstünden atladıkları gibi West Point'teki uygulama okullarından geçmeden yüzbaşılığa, albaylığa, generalliğe başlayıverdiler. Savaş sanatında kısa sürede eski kıtadaki meslektaşlarına yetiştiler ve onlar gibi top güllelerini, milyonları ve insancıkları üst üste yığarak anlı şanlı yengiler elde ettiler. Ancak Amerikalılar özellikle atış bilimde Avrupalıları epey geride bıraktılar. Kullandıkları silahlar daha büyük bir yetkinliğe erişmedi. Ama boyutları alışılmamış ölçülere ulaştığından attıkları mermiler de o güne dek ulaşılmamış uzaklıklara düşmeye başladı. İngilizlerin, Fransızların, Prusyalıların sıyırtma atışlarında, aşırtma atışlarında, düz atışlarda, çapraz, sıra ve ters atışlarda öğrenecekleri bir şey kalmamıştır. Ama Amerikan topçusunun harika aygıtları yanında topları, obüsleri ve havanları cep tabancasından başka bir şey değildir. Bunda da şaşacak bir yan yok doğrusu. İtalyanlar nasıl doğuştan müzikçi, Almanlar da fizik öteci ise, Yankiler de doğuştan makineci yani mühendistirler. Dolayısıyla o gözü pek ustalıklarını atış bilime aktarmaları son derece doğaldır. Böylece dikiş makinelerinden daha az yararlı, ama en az onlar kadar şaşırtıcı, onlardan daha çok hayranlık verici dev gibi toplar ortaya çıkmıştır. Bu alanda Parrott, Dahlgren, Rodman fabrikalarının harikalarını hepimiz biliriz. Armstronglar, Palliserler, Troller, okyanusun öte yakasında yapılan ağabeylerinin önünde saygıyla eğilmekten başka bir şey beceremez herhalde. Dolayısıyla Güneyliler ile Kuzeylilerin giriştiği o korkunç savaş sırasında baş köşeye topçular kuruldu. Top Fabrikaları Birliği'nin gazeteleri her gün yeni buluşları kutluyor. En sıradan satıcılar, en saf bobiler gece gündüz mermilerin akıl almaz yörüngesini hesaplamak üzere kafa patlatıyordu. Öte yandan Amerikalının birinin aklına bir fikir geldi mi hemen bunu paylaşacak ikinci bir Amerikalı arar. Üçü bir araya geldiler mi de bir başkan ile bir yazman seçerler. Dört oldular mı bir de arşivci atarlar ve yazıhane çalışmaya başlar. Sayıları beşi buldu mu hemencecik bir genel kurul toplantısı yaparlar, kulüp kurulmuştur. Baltimore'da da işler öyle oldu. Yeni bir top bulan adam bu topun demirini eriten ve ona çelik açanlarla birleşti. Böylece Gun Club'ın, silah kulübünün çekirdeği oluştu. Kuruluşundan bir ay sonra 833 gerçek, 30.575'te yazışmalı üyesi vardı. Derneğe girmek isteyenler de Sin Canon vazgeçilmez bir koşul aranıyor. Yeni bir top bulmuş ya da hiç değilse eski bir topu mükemmelleştirmiş olması isteniyordu. Top olmazsa başka bir ateşli silah olmalıydı. Ancak doğrusunu isterseniz 15 mermili tabanca, döner toplu karabina ya da kılıç tabanca bulanlar pek saygı görmüyordu. Topçular her fırsatta geçiyordu onları. Gördükleri saygı dedi Gun Club'ın en bilgili konuşmacılarından biri günün birinde. Toplarının kitlesiyle ve mermilerinin düştüğü uzaklığın karesiyle düz orantılıdır. Hani bir bakıma Newton'un yer çekimi yasası ahlak alanına aktarılmıştı. Gun Club kurulduktan sonra Amerikalıların yaratıcı yeteneğinin bu alanda neler döktürdüğünü kolayca tahmin ediyorsunuzdur sanırım. Savaş aletleri devimsi boyutlara erişti ve mermiler yasaların çizdiği sınırların ötesine taşarak kendi halindeki gezinticileri ikiye biçmeye başladı. Bütün bu buluşlar Avrupa topçuluğunun çekingen aygıtlarını fersah fersah geride bıraktı. Şu rakamları bir bakın hele. Eskiden eski güzel günlerde 36'lık bir mermi 300 ayak uzaklıktaki yan yana dizilmiş 36 beygirle 68 insanı delip geçiyordu. Savaş sanatının emekleme çağıydı bu. O günden bu yana mermiler epey yol aldılar. 7 mile ateş edebilen Rodman topu yarım tonluk mermisiyle 150 atla 300 adamı kolayca devirebilmekteydi. Hatta Gun Club'da bunun gözler önünde sınanması önerildi. Ancak atlar bu denemeye razı olduysalar da insanlar ne yazık ki yan çizdi. Her neyse, toplar çok öldürücüydü. Her atışta insancıklar sapır sapır dökülmekteydi. 1587'de Kutras'ta 25 insanın savaş dışı eden, 1758'de Zorndorf'ta 40 piyadenin canına kıyan şu ünlü mermilerin ya da 1742'de Kesselsdorf fabrikalarının yaptığı ve her atışta 70 düşmanı yere seren Avusturya topunun ne anlamı vardı bu kocaman gülleler yanında? Savaşın yazgısını değiştiren o ünlü Lena ya da Austerlitz bombardımanlarının adı mı okunurdu? İç savaşta bunun nicelerini görmüştü insanlar. Gettysburg'de yivli bir topun fırlattığı bir mermi 73 Birleşik Devletler askerini yere yıkmış, Potomac geçidinde bir Rodman güllesi 215 Güneyli'yi bizimkinden hiç kuşkusuz daha iyi bir dünyaya yollamıştı. Gun Club'ın seçkin üyesi ve değişmez yazmanı G.T. Maston'un bulduğu harika topu da anmalıyız. Bu silahın elde ettiği sonuç çok daha korkunç olmuş. Deneme atışında parçalanarak tam 337 kişiyi öldürmüştür. Kendileri yeterince şey anlatan bu rakamlara ekleyecek ne var? Hiçbir şey. O yüzden istatistikçi Pitcairn'in bulduğu şu hesabı hiç tartışmasız kabul edeceksinizdir. Top mermileriyle can veren insan sayısını Gun Club üyelerinin sayısına böldüğünde her birinin tek başına ortalama 2375 onda bilmem kaç kişi öldürdüğünü görmüştür. Bu rakama bakılırsa sözü geçen bilgili derneğin biricik uğraşının insancıl bir amaç uğrunda ve uygarlık aracı sayılan silahların yetkinleşebilmesi için insan soyunun ortadan kaldırılması olduğu anlaşılıyor. Aslında dünyanın en iyi insanları olan Azraillerin kurduğu bir dernek olup çıkmıştı Gun Club. Ayrıca bu yiğit yankilerin işi yalnızca bir takım formüller bulmakta bırakmayıp giriştikleri denemelerin bedelini alın terleriyle de ödediklerini belirtmek gerekir. Aralarında teğmeninden generaline dek her rütbeden subay, her yaştan asker vardı. Bu uğraşa yeni atılanlar ile top kundaklarında saçlarını sakallarını ağartmışlar, omuz omuzaydı. Pek çoğu savaş alanlarında kaldı. Adları Gun Club'ın onur defterlerine yazıldı. Geri gelenlerin çoğundaysa tartışma götürmez ataklıklarının belirtileri vardı. Koltuk değnekleri, takma bacaklar, takma kollar, kancalı eller, plastik çeneler, gümüş kafa tasları, platin burunlar, sözün kısası her şey vardı bu derlemede. Ve yukarıda adını andığımız Pitcairn, Gun Club'da 4 kişiye zar zor bir kol, 6 kişiye de 2 bacak düştüğünü hesapladı. Ama bizim yiğit topçular işe bu kadar yakından bakmıyor. Savaş haberleri bülteninden atılan mermilerle kurban sayısının 10 katına çıktığını öğrendikleri zaman haklı olarak göğüsleri kabarıyordu. Bununla birlikte günün birinde, üzücü ve acıklı bir günde sağ kalanlar barış imzaladılar. Toplar yavaş yavaş sustu, patlamalar kesildi. Uzunca bir süre için ağızlarına kilit vurulan obüslerle boynu bükük toplar silah müzelerine çekildi. Gülleler parklara yığıldı. Kanlı anılar silindi. İyice gübrelenen pamuk tarlalarında kar beyaz çiçekler açtı. Yaz giysileri acılarla birlikte eskidi ve Gun Club tam anlamıyla aylak kaldı. Bazı kazmacılar, inatçı emekçiler hala atış hesapları yapmaktaydı. Hep dev gibi güllelerin, eşi bulunmaz obüslerin düşünü görüyorlardı. Ama uygulamaya geçemedikten sonra neye yarardı o boş kuramlar? Dolayısıyla kulübün oturma odalarında incin top oynuyor, uşaklar bekleme odalarında kestiriyor, gazeteler masalarda küfleniyor, karanlık köşelerden hüzünlü horultular geliyor ve eskiden müthiş gürültü eden üyeler yıkıcı bir barışın zoruyla seslerini kesmiş, düşünsel topçuluğun düşlerini göre göre uyukluyorlardı. "Çok yazık," dedi bir akşam tahta bacaklarını ateşte kavurmakta olan yiğit Tom Hunter. Ne yapacak bir şey kaldı, ne de bir umut, ne can sıkıcı bir yaşayış. Nasıl aramazsın topların her sabah insanı neşeli gümbürtüleriyle uyandırdığı o eski günleri? "Geçti o günler," diye karşılık verdi çevik Bisbee. Olmayan kollarını germeye çalışarak. Zevkli günlerdi onlar. İnsan kendi obüsünü buluyor, daha kalıptan çıkarır çıkarmaz düşman önünde sınamaya koşuyordu. Sonra Sherman'dan bir aferin alarak ya da McClellan'la dostça el sıkışarak ordugaha dönüyordu. Bugünse generaller tezgahlarının başına çöktüler ve sağa sola mermi yerine zararsız pamuk balyaları yolluyorlar. "Ah, dinine yandığımın. Amerika'da topçuluk öldü canım." "Evet Bisbee," diye bağırdı Albay Bloomsbury. "Çok acı düş kırıklıkları bunlar. İnsan bütün dingin alışkanlıklarını bırakıyor. Silah eğitimine başlıyor. Baltimore'dan savaş alanına koşuyor. Kahramanca vuruşuyor ve 2-3 yıl sonra onca yorgunluğun meyvesini elinden kaçırmak, kör olası bir aylaklık içinde uyuklamak, elleri cebinde dolaşmak zorunda kalıyor. Aslını ararsanız bizim yiğit albayın aylaklığını böyle bir örnekle anlatmaması gerekirdi. "Üstelik ufukta yeni bir savaş belirtisi de yok," dedi ondan sonra söz alan ünlü Maston. Kolunun ucundaki demir kancayla sert kauçuk kaplı kafasını kaşıyarak. "En küçük bir kara bulut gözükmüyor. Hem de topçuluk biliminde yapılacak onca şey dururken. Örneğin bendeniz bu sabah planıyla, yandan kesiti ve önden görünüşüyle savaş yasalarını değiştirecek bir havan topunun ölçekli çizimini bitirmiş bulunuyorum. Yok canım, diye karşılık verdi Tom Hunter. Elinde olmaksızın saygıdeğer J.T. Maston'un son denemesini düşünerek. Gerçekten, diye yanıtladı Beriki. Ama neye yarayacak iyi sonuç veren onca inceleme, yenilen onca güçlük? Boşu boşuna çalışmak değil mi bu? Yeni dünya halkları barış içinde yaşamak için söz birliği etmişe benzer ve bizim savaş yanlısı tribün bile nüfus artışındaki fazlalığın doğuracağı pek yakın yıkımlardan dem vurmaya başladı. Bununla birlikte Maston, diye söze karıştı Albay Bloomsbury, Avrupa'da ulus bütünlüğü ilkesi uğrunda hala savaşılmakta. E'si bu. Hizmetimiz kabul edilse oralarda bir şeyler deneyebilirdik belki. Ciddi mi söylüyorsunuz bunu, diye bağırdı Bisbee. Yabancılar hesabına atış biliminde yenilikler aramak ha? Hiçbir şey yapmamaktan iyidir, diye yanıtladı albay. Hiç kuşkusuz öyle, dedi J.T. Maston. Ama bu çağrıyı akıldan bile geçirmemek gerekir. Nedenmiş, diye sordu albay. Eski dünyadakilerin ilerleme konusunda öyle garip fikirleri vardır ki biz Amerikalıların alışkanlıklarıyla taban tabana zıttır. Bu adamlar az temel olmadan general olunabileceğini düşünemiyorlar bile. Sizin anlayacağınız onlara göre ancak kendi topunu dökmüş olan iyi nişancılık yapabilir. Oysa bu iş düpedüz saçma, diye karşılık verdi Tom Hunter. Oturduğu koltuğun kollarını elindeki Bowie knife'la delik deşik ederek. Bu durumda gidip tütün ekmekten ya da balina yağı damıtmaktan başka çare kalmıyor demektir. Ne? Diye bağırdı J.T. Maston. Çın çın öten bir sesle. Ömrümüzün geri kalan yıllarını ateşli silahların yetkinleştirilmesine harcayamayacak mıyız yani? Mermilerimizin düştüğü uzaklığı ölçebilmek için başka bir fırsat çıkmayacak mı önümüze? Gökyüzü toplarımızın parıltısıyla aydınlanmayacak mı bir daha? Atlantik ötesindeki güçlerden birine savaş açmamıza izin verecek uluslararası bir güçlük çıkmayacak ha? Fransızlar buharlı gemilerimizden hiçbirini batırmayacak, İngilizler insan haklarını hiçe sayıp yurttaşlarımızdan 3/4'ünü sallandırmayacak demek. Hayır Maston, diye karşılık verdi Albay Bloomsbury. Böyle bir mutluluğa eremeyeceğiz. Hayır, dediklerinizden hiçbiri olmayacak. Olsa da biz bundan yararlanamayacağız. Amerikan alınganlığı günden güne törpüleniyor. Yavaş yavaş kadınların boyunduruğuna giriyoruz. Evet evet, küçük düşüyoruz, diye yanıtladı Bisbee. Gelen giden suratımıza tükürüyor, diye atıldı Tom Hunter. Bütün bu dedikleriniz ne yazık ki çok doğru, diye karşılık verdi J.T. Maston yeniden coşarak. Dövüşmek için bin bir türlü neden var ama dövüşmüyoruz. Kolları bacakları koruyoruz, hem de onları kullanmayı bilmeyen insanların kollarını bacaklarını. Üstelik savaş nedenini öyle uzaklarda aramaya gerek de yok. Kuzey Amerika bir zamanlar İngilizlerin değil miydi? Elbette onlarındı, diye karşılık verdi Tom Hunter, koltuk değneğinin ucuyla öfkeli öfkeli ateşi karıştırarak. Tamam işte, diye devam etti J.T. Maston. Neden şimdi de İngiltere Amerikalıların olmasın? Böylece hak yerini bulurdu, diye yanıtladı Albay Bloomsbury. Gidin de bunu Birleşik Devletler Başkanı'na önerin bakalım, diye bağırdı J.T. Maston. Görürsünüz sizi nasıl karşılayacağını. Kötü karşılar, diye mırıldandı Bisbee, savaştan sağlam çıkarabildiği dört dişinin arasından. Vallahi, diye haykırdı J.T. Maston. Gelecek seçimlerde benden oy beklemesin. Bizden de, diye karşılık verdi öbür savaşçı mağlup gaziler. Bu arada son olarak şunu belirteyim ki, diye devam etti J.T. Maston. Yeni havanımı bir savaş alanında deneme fırsatı verilmezse hemen Gun Club'dan istifa ediyor, gidip kendimi Arkansas çöllerine gömüyorum. Biz de arkandan, diye karşılık verdiler gözü pek J.T. Maston'un söyleşi arkadaşları. İşler sarpa sarar. Bizimkiler kızıştıkça kızışır ve kulüp dağılma tehlikesi geçirirken beklenmedik bir olay bu üzücü yıkımı örneği verdi. Bu konuşmadan bir gün sonra üyelerin her biri şöyle kaleme alınmış bir genelge alıyordu. Baltimore, 3 Ekim. Gun Club Başkanı, üye arkadaşlarına bu ayın 5'indeki toplantıda kendilerini yakından ilgilendirecek bir haber vereceğini bildirmekle onur duyar. Dolayısıyla da üyelerin işleri ne olursa olsun o günkü toplantıya mutlaka katılmalarını rica eder. En içten duygularla. Impey Barbicane. Birinci ayrımın sonu, sayfa 9.